Ayrım 24, ölümün tartışılmazlığı nihayet anlaşılsa da, başlar ay doğarken saltanatı sultaniye gahın. Dilinde deminden beri aynı şarkıyla gişilerden bir bilet alıp peronlara dönmüş yüzünü. İki peronun arasında kara, ölü bir yılan gibi hiç sesini çıkarmadan bekleyen Güney Ekspresi dışında hatların hepsi boşmuş. Onun da kendisi değil, Gülsün'ün aklında kalan sureti karaymış aslında. Çu çu pa pa. O bomboş peronların birinde dumanlarını saça saça inleyen kalktı kalkacak bir tren belirivermiş aniden. Kalabalığı yara yara nefes nefese var gücüyle koşmuş trene son anda yetişmiş. Kapılar kapanmış, bütün sesler susmuş birden. Sadece tren. Çu çu pa pa. Çu çu pa pa. O trenin içindeymiş, alıp başını gitmiş uzaklara, daha uzaklara. Toprak damlı evlerin, çırılçıplak dağların, tozlu yolların, keçilerin, gidiklerin, oğlakların bir uçtan bir uca, leyvaz tarlalarının hiç gocunmadan yanı başlarındaki bir avuç serbiliklerde sakladıkları ölüleriyle koyun koyuna yatan, kederleri ve sevinçleri alevli, sofraları kırmızı, başı dumanlı insanların arasına karışmış. Gürül gürül akan bir ırmak gibi kırlardan şehirlere yayılacak insanların arasına. Kanlı Mary alayım ben demiş, yüzünde keyifli bir gülümsemeyle. Bloody Mary diye tekrarlamış garson. Öyle de olabilir ama bugün benim içimden ona kanlı Mary demek geçiyor deyip hemen arkasından küçük bir kahkaha koyuvermiş. Yüzünde anlayışlı bir gülümsemeyle başını sallamış orta yaşlı garson. Kuru yemiş çerez arzu eder misiniz? Adamın henüz evliliği bulmayan bir vakitte kanlı Mary'yi hayli yadırgadığını fark etmiş etmesine ama aldırmamış. Tersine biraz hınzır, hafif arsız bir gülümsemeyle yanıtlamış. İşte bu hiç olmadı ama. Benim bildiğim kanlı Mary yalnızlığına pek düşkündür. Dünyanın her haline alışkın bir gülümseme yayılmış orta yaşlı garsonun yüzüne. Nasıl arzu ederseniz hanımefendi, ben tek başına çarpmasın diye. Yıllar sonra dönüp geldiğinde yine burada Haydarpaşa garında bulmuş kendini. Varlığı kapı arkalarından, mutfaklardan, arka odalardan taşan gizli saklı fısıltılardan ibaret, uzaklarda bir anneden ayrı geçen 5 yılını gök annesinin etekleri ve alnından aşağı lüle lüle dökülen kumral saçlarının arkasında saklayıp serin bir Eylül sabahında karşısına çıkan gözleri kahverengi, gül ağızlı, ürkek bakışlı bir kız çocuğunun masumiyetinde bulmuş. Yine sarhoşsun anne. Ne dediğini bilmiyorsun sen. Saçmalama. 3 kadeh şarapla kafayı bulacak değilim ya. Anne farkında değil misin? Tek bir kadeh bile kötü yapıyor artık seni. Biraz toparla kendini ne olur. Akşamdan kalma makyajı yüzünde bluzunun sol askısı omzuna düşmüş, baldırları ortada, iyice kalkılarak oturduğu kanepede hafifçe toparlandı. Şimdi bir duş alırsam kendime gelirim merak etme. Kızının güvensiz, endişeli bakışları paslı bakır tadı gibi gelip boğazına takıldı. Acı, tahammül edilmez bir acıyla bağırdı Gülsün. Ne var? Ben dükkana gidiyorum. Gülüm yüzünde kaskadı bir ifadeyle kalkıp yatak odasına yürüdü. Nefret ediyorum bu çok bilmiş hallerinden diye fırlayıp kızının ardına düştü. Ne yapsaydım yani, senin gibi bütün ömrümü bir ölünün kuyruğuna bağlayıp tıngır mıngır dolaştırsa mıydım? Anne yeter. Yetmez efendim. Bilmiyor muyum sanki? Fuat'la yattım diye değil mi? Oh canıma değsin. Yattım evet. Ne olacak şimdi? Anne kaç kere söyledim. Bu konuları konuşmak istemiyorum seninle. O öfkeyle ağzını büze büze kızını taklit etti. Bu konuları konuşmak istemiyorum seninle. Niyeymiş efendim? Rahibi miyiz biz? Vatikan'a hesap mı vereceğiz? Anne, ah kızım, zavallı kızım benim. Sana kaç kere söyledim. Namus burada değil dedim. Bize yalan söylediler. Namus burada. Bacak arasından aldığı sağ elinin işaret parmağıyla şakağına vurup duruyordu. Soyları sopları sürsün, devranları dönsün diye bize yalan söylediler kızım. Sonra da ellerimizde bebelerimizle bırakıp gittiler bizi. Dönüp arkalarına bakmadılar bile. Ne yani, bir ömür onları mı bekleseydik? Mezarlık bekçisi diye yalanlarını bıraktılar arkalarında. İnanma sen onlara, bana inan. İnan, sevişmek öyle güzel bir şey ki. Bir kere denesen göreceksin. Şehvetin kucağında ölüp masumiyetin koynunda yeniden dirileceksin. Bir kere denesen. Sokak kapısını ardından yavaşça kapattı gülüm. Martı seslerini de yanına katıp açık kapıdan içeri dolan rüzgarın serinliğini fark etmeden derin derin içini çekti Gülsün. Boşalan bardağını almaya gelen garsonun sesine çevirdi başını. Son bir tane daha alırım ben. Yarım saat daha kaldı. 4. kadehi de bitirdi. Pek acelesi yok gibiydi. Etrafıyla da hiç ilgilenmedi. O saatte içerisi kalabalık değildi zaten. Hesabı ödeyip kalktığında gözden kayboluncaya kadar izledim onu. 1-2 kere sendeler gibi oldu ama toparlandı hemen. Birinde göz göze geldik hatta. Telaşa mahal yok dercesine elini kaldırıp yoluna devam etti. Biriyle buluşacaktı herhalde diye düşünmüştüm. Her kimse gelmeyince... Demek istediğim, öyle yolculuğa çıkacakmış gibi bir hal yoktu üzerinde. Peronda bekleyen banyo treninin ön vagonlarından birinde kapının hemen yanına bir yer bulup oturmuş. Çok değil, 5 dakika sonra hareket etmiş tren. Sıfır noktasını geçip de hızını alınca o da yerinden doğrulup yalpalıya yalpalıya kapının öte yanında bağıra çağıra çene çalan oğlanların yanına gitmiş. "Cep telefonunuz var mı çocuklar?" diye sordu bize. "Yok abla, nereden olsun?" dedim ben. "Belli mi olur?" dedi. "Bakarsın, bir hayır sahibi çıkarır verir." Kafası kıyaktı belli. "Bizimle maytap geçiyor," dedim içimden. Demeye kalmadı, çantasından telefonunu çıkardığı gibi elime tutuşturdu. Hem de kamerası vardı. "Sen biliyorsun tabii telefonu. Arkadaşım alıp gitmeseydi vallahi verirdim abla. Ama o çoktan okutmuştur şimdi. Al, bu senin olsun." deyince nutkum tutuldu vallahi. Ayağa fırladım yerimden. "Hiç olur mu abla?" dedim. "Olur olur, bal gibi olur." diyeceklen şarkı söyleye söyleye sırtını dönüp kapıya yürüdü. "Ne oluyor?" demeye kalmadan daha istasyona gelmemiştik. İmdat düğmesine basınca açılmış kapı. Tenhaymış vagon. 5-10 kişi varmış içeride. Şehir yorgunluğu, yoksulluk bezgini bakışlarında kısacık bir merakla bu güzel, alımlı ve sarhoş kadını seyredalmışlar. O ise hiçbirini görmeden, hiç tereddüt etmeden önünde hızla akıp giden raylara bırakıvermiş kendini. O beyaz ve bulanık boşluğa. Durduk yere sahip olduğu kameralı cep telefonunun sevincini kursağında bırakan bir dehşetin ortasında donup kalmış çocuk. Vagonun içinde tiz bir kadın çığlığı duyulmuş derken. Boşuna. Gidiş o gidiş. Gözden kaybolmuş. Bir varmış, bir yokmuş. Pare pare yanmış, kavrulmuş Gülüm'ün bedeni. Acılı, kanlı, irinli düğümlerle kıvranmış. O acının içinde 5 yaşında bir kız çocuğu avazı yettiğince bağırmış karanlığa. Öyle bir bağırmış ki sesi Kızıl Sultan'ın düş yolunu aşıp sonsuza dek trenlerin ve gemilerin evine dolanmış. Gölgelere basma Gül anne, basma, yanarsın. Sarı veda derken hepsi öldüler, birer birer, hepsi. Ama önce prenses öldü, Eylül'dü. 9. yaş günümde Kalamış'ta. Günannemlerin o güzel bahçesindeydik. Bütün arkadaşlarım oradaydı. Sonra Gökannem, prenses. Aslında çok güzel bir partiydi. Dedem tıpkı Ayşecik filmlerindeki gibi kocaman bir pasta yaptırmıştı. Ne çok eğlenmiştik. Akşam üzeri arkadaşlarımın birer ikişer dağıldığı sıralardı. Korkunç bir gök gürültüsü gibiydi. Kulakları sağır eden büyük, çok büyük bir patlama. Belki de o kadar büyük değildi ama öyle gelmişti bana. Sonrası çığlık, kıyamet. O bağırış çağırış, koşturmaca arasında bir de prenses oturduğu yerde gözleri yarı aralık kıyılıp kalmaz mı? 92 yaşındaydı, her an ölebilirdi, biliyorduk zaten. Gerçi Gökannem o gün bir ara prensesin 100. seneyi devriyesinde hep birlikte kutlarız artık diye laf sokuşturarak kadıncağızın haddinden fazla yaşadığını bir kez daha yüzüne vurmuştu ama... İşte ölmüştü sonunda. Ses, patlama, korku, heyecan hepsi unutuldu. Hepimiz onun başında toplanmıştık. Oldum bittim, anneannesini çok seven Günannem dizlerini vura vura kesik kesik kışkırıklarla ağlarken Gülannem de prensesin önünde diz çökmüştü. "Yok, nabza atmıyor," dedi her zamanki umursaması haliyle. Günannem hışkırıklarının arasında yaklaştı. "Dur, dur bir de ben bakayım." O sırada dedem belirdi yanımızda. "Doktoru çağırdım, geliyor şimdi. Bu arada en iyisi fazla kıpırdatmadan sırt üstü yatırmak," derken bir eliyle ensesinden tutup ötekiyle bacaklarını uzatarak prensesi yavaşça hazır kanepenin üzerindeki mindere yatırdı. "Çekil, bırak, dokunma ona." Bahçeyi çevreleyen kalın duvarlara çarpıp bir kat daha büyüyerek geri gelmişti sesi. Hepimiz dönmüş ona bakıyorduk. Gülannem bakışlarından öfke saçarak dedeme dikmişti gözünü. "Hep senin yüzünden. Ne işi var ha? Ne işi var? Kızımın doğum gününde eli kanlı katillerinin burada ne işi var?" Yüzünde can sıkıntısıyla "Alın şunu buradan," diye bağırdı dedem. "Ortalığı hepten belbeleye verecek. Bir kazadır oldu işte." Gökannem dedeme ters ters bakarak Gülannem'in yanına gitti. "Kazaymış bunca çocuğun arasında. Katiller, eli kanlı katiller." Yüzünü bahçeye, sesin geldiği yana dönmüş bağırıyordu. Gülannem "iyi biliyordum bu hallerini. Durağı yoktu artık." Silah sesini duyan birileri kuş dili karakolunu aramış, doktordan önce polis geldi. Bahçedeki küçük kalabalığın, renk renk balonların, krepon kağıtlarının, Tom ve Jerry'li masa örtülerinin, konfetilerin arasına bir anda 4 polis memuru dalınca hepten deliye döndü annem. Dizlerinin üzerine çöküp bağıra dövüne ağlamaya başladı. "Mahvettiniz, Allah belanızı versin, her şeyi mahvettiniz." Doktor da geldi bu arada. Ortalık tam bir curcuna. Çantasını açmış, stetoskopunu çıkarırken göz göze geldik. Öyle korkuluydu ki yüzü, her an kaçıp gidecekmiş gibi bir hali vardı. Gül annem öyle bas bas bağırırken, dedem polislerle tartışırken, Gül annemle Gök annem prensesle mi ilgilensinler, yoksa Gül annemle mi bilemez, sinirden birbirleriyle kavga ederlerken, korkmasın da ne yapsın adamcağız. Ha, resmin içinde bir de ben varım tabii. Benle Elmas teyze. İçimi çeke çeke ağlıyorum. Elmas teyze de başımda. Kuzum, kuzum diyerek bir şeyler anlatıyor ama öyle bildik numaralarla yetişecek gibi değilim. Neyse, doktor o keşmekeşte tam kanepeye doğru bir iki adım atmıştı ki prenses lastik bir top gibi fırlayıp kalktı yerinden. Vahdettin geldi, Vahdettin geldi. Ağlıyordu. Yüzündeki boyalar gözyaşlarını karışıp yanağından aşağı yavaş yavaş bir yol tutturdular. 92 yaşına rağmen öldürsen kendi deyişiyle düzgününü, allığını, rujunu sürmeden, kalemini çekmeden kapıdan dışarı çıkmazdı. Göz kaleminin karası kalın, uçuk pembe pudra tabakasında iri gedikler oluşturarak ilerliyordu. Kenarlarını dudak kalemiyle iyice sabitlediği ruju dağılmış, etrafa yayılmıştı. Dedim ya, 9 yaşındaydım, küçüktüm daha ama prensesin o hali hiç çıkmaz aklımdan. Herkes bir anda susmuş. Yemyeşil bahçenin ortasında, kırmızı minderli hasır kanepenin üzerinde bir mucize gibi dikilen bu yaşlı kadına bakıyordu. O hiçbirimizi görmeden, iki eli göğsünün üzerinde, yüzünde giderek büyüyen sevinçli bir ifadeyle derin, çok derin bir nefes alıp iç geçirdi. Vahdettin Efendimiz. O halde dimdik, gerisin geri sırt üstü yuvarlandı yeniden. Eminim o gün bahçede Padişah Vahdettin gerçekten prensese görünmüştü. Doktor bu kez soğukkanlıydı. Eli prensesin boynunda nabzını ölçerken herkes soluğunu tutmuş bekliyordu. Yaşıyor dedi ciddiyetini bozmadan. O günden sonra prenses aylarca ölmedi, ölemedi. Gül annem hem prensesin hastalığını hem de dedemle yaptığı kavgayı bahane edip daha o akşamdan pılısını pırtısını topladığı gibi Gök annemin evine yerleşmişti. Tabii ben de ardından. Haydarpaşa Garı'nda karşılaştığımızdan, tanıştığımızdan demeliyim aslında. Bu yana 4 yıl geçmişti ve Gül annemin bir görünüp bir kaybolduğu bu 4 yılda kaçıncı kez evi terk ettiğimizi, kaçıncı kez Gök annemin evine taşındığımızı ben de karıştırmaya başlamıştım artık. Hem Gül anneme hem de bana öylesine aşırı bir düşkünlüğü vardı ki Gök annem hiç de şikayetçi değildi bu durumdan. Prenses hızla kötüleyip hepten yatağa düşmeseydi hepimiz halimizden hoşnuttuk aslında. Geceleri hiç uyumuyorduk. Çığlıklar, iniltiler, sızlanışlar arasında geçiyordu saatler. Gül annemle ben ön tarafta, salonun yanındaki odada yattığımız için daha az duyuyorduk sesini. Ama Gök annem, prensesin odasındaki kanepeye kurmuştu yatağını, gece gündüz oradaydı. Ölecek ölmesini ama ölümle inatlaşıyor sanki diyordu. Ya da bir bildiği var kim bilir. Arada sırada Gül annem kalıyordu prensesin yanında. O zaman Gök annem kendi yatağına gitmez, benim odamda kalırdı. O gecelerden biriydi. Yarı uyur, yarı uyanık gözümü araladığımda Gül annem, Gök annemin başında durmuş bir şeyler fısıldıyordu. Anne anne, uyan, prenses seni istiyor. Ben buradayım işte, o uyuyor dedim. Ama git uyandır, konuşacaklarım var onunla dedi. Uykusuz, yorgun başını yavaşça kaldırdı Gök annem. Ağır ağır yatağın içinde doğruldu. İyi, tamam, hadi sen gir de yat uyu bari. Gök annem odadan çıkmadan uyuyakalmışım yeniden. Sabah uyandığımda kimse yoktu yanımda. Uyku mahmuru yatağın kenarında oturup bekledim. Yaprak kımıldası duyulacaktı sanki. Evin içinde öyle ağır bir sessizlik vardı. Salonda Gök annemle Gül annem ağır, tuhaf bir sessizliğin içinde oturuyorlardı. Gel yanıma gülüm, gel benim güzel kızım. Gidip Gök annemin kolunun altına sokuldum. Prenses? Gül annem yüzünde zoraki bir kederle bana baktı. O ifadeyi hala hatırlarım. Zoraki, eğreti, hercai bir kederdi. Gül yaprağına konan ama küçücük bir rüzgarda alıp başını gidecekmiş gibi duran bir kelebek gibiydi. Kolunun altından sıyrılıp Gök annemin yüzüne baktım. Öldü mü? İfadesiz, donuk, kas katıydı. Dalgın, uzaklarda başını salladı. Yıllardır her fırsatta prensesin bir türlü ölemediğinden şikayet ederken, şimdi onu böylesine sarsılmış görünce doğrusu biraz şaşırmıştım. Sahi gece ne dedi sana anneanne? Annem öyle sorunca hatırladım gece yarısı olanları. Gök annem o kederli bulutun içinden hiç çıkmadan omuz silkti. Ne desin, eskileri anlattı. Sonra da yanımdan kalkıp terasa çıktı. Kovasını, süpürgesini, Arap sabununu önceden hazırlamış zaten. Şakır şakır su sesleri arasında balkonu yıkamaya başladı. Alışıktım buna, şaşmadım. Gökannemin balkon yıkımaları, Günannemin günlerce bitmeyen derin uykuları, Gülannemin bağır çağır şarkıları. Manası hep aynıydı, alışıktım. Bir saat mi sürdü, iki mi, daha mı fazla? Bilmiyorum, yıkadı, yıkadı, yıkadı. Neden sonra yorgun düşünce camın önündeki salıncağa oturdu kaldı. Bakışı yine oraya, Haydarpaşa garına takılı. Sessizce yanına oturdum, fark etmedi beni, ağlıyordu. Elleri birbirinin üzerinde, farkında olmadan sağ elindeki zümrüt taşlarla bezeli yüzüğüyle oynuyordu. İnsanı eski, çok eski zamanları anımsatan, olağanüstü zarif bir yüzüktü. Dünya yıkılsa çıkarmazdı parmağından. Bunu sana kocan mı verdi Gökhan'ı? Belli belirsiz gülümsedi. Bak ne diyeceğim gülüm. Benden sonra bu yüzük senin olsun, tamam mı? Ama söz ver bana, hiç çıkarmayacaksın parmağından. Sen ölme Gökhan'ı diye sızlandım. Ne olur sakın ölme. Gözlerinden taşan kederli bir şefkatle yüzümü okşadı. Ah kuzum benim. Ben o güne dek Gökhan'ımı hiç ağlarken görmemiştim. Elimi ellerinin üzerine koydum. Sen prensese mi ağladın Gökhan'ı? Yok, prensese ağlamadım. Kendime ağladım ben dedi gözümün yaşını silerken. Herkes kendine ağlar aslında gülüm. Bana gülüm demeyi severdi. Annem buralarda yokmuş, adımı o koymuş zaten. Sonra da gidip o siyah gül fidanını almış. Ama ona sorarsan siyah değil, koyu vişne. Daha baştan anneannemle aralarında münakaşa çıkmış bu yüzden. Siyah değil bu. Gözün yok mu senin? Bak basbayağı koyu vişne. Prenses de kızından yana çıkmış ama gün annemle dedem tutturmuşlar siyah diye. Bence de siyah. Ya neyse. O gün ikindide kalktı prensesin cenazesi. Biz terastaydık yine. Annesi cenaze arabasında yokuş aşağı giderken söyledi Gökhan'ım o sözü bana. İnsan ölünce masal olur gülüm, masal olur. Ama bazıları akılda kalır, bazıları unutulur. Prenses iki ayrı yüzyıla yayılan ömrüyle upuzun bir masaldı gerçekten. Sonra dedemle günannem. 1983 yazıydı. Cenevre'de Leman Gölü'nün kenarında Kalamış'takinden bile daha güzel, masal gibi bir evleri vardı. O yılda yaz tatilimin bir kısmını geçirmek için dedemlerin yanına gitmiştim. İki yıldır oradaydılar, özlüyorduk birbirimizi. Kışları bir kez onlar gelir, 15-20 gün kalırlardı, yazları da ben giderdim. Ama yine de yetmiyordu işte, yokluklarına alışamamıştım. O yaz gittiğimde nereye koyacaklarını bilemediler beni. Napoli, Roma, Venedik, sonra Paris, Marsilya. 2-3 hafta içinde gezmediğimiz yer kalmamıştı. Batı medeniyetini iyi bileceksin ama kendi kültürüne de sahip çıkacaksın diyordu dedem. Unutma, özünü kaybeden her millet eninde sonunda yok olmaya mahkumdur diyordu. Dedeme inanıyordum. Gül annemle Gökhan'ım onun hakkında ne kadar kötü şeyler söylerlerse söylesinler, ne zaman yanına gitsem gözlerinin içi gülen, sesinde sevinçli yıldızlar yanıp sönen bu adama inanıyordum ben. İnanıyordum ve aklım erdiğince onu Gökhan'ımla Gül annemin hiddetinden korumaya çalışıyordum. Mesela Kalamış'taki evin kapısında duran silahlı abiler gibi adamların orada da olduğunu ikisine de söylememiştim. Sayıları o kadar çok değildi, 4-5 kişiydiler ama oradaydılar. Arka arkaya yaptığımız Fransa ve İtalya yolculuklarından sonra tatilimin geri kalan 10 gününü geçirmek üzere Cenevre'den dönmüştük. Gündüzleri hava güzelse bahçedeki havuzda yüzüyor, değilse gün annemle birlikte şehre inip alışveriş yapıyorduk. Saatler, envai çeşit çikolatalar, en güzel mağazalardan boy boy giysiler, örtüler. Gün annem, yok annemle gül annem için çarşıda almadığı şeyi bırakmamıştı. O gün hava güzeldi. Saatlerce havuzdan çıkmadım. Akşam üzeri duşumu aldıktan sonra gün annemle birlikte dedemin günler öncesinden söz ettiği akşam yemeği için hazırlanmaya başladık. Önemli bir yemekti bu. Büyükelçi ile eşini şehrin en güzel restoranlarından birinde ağırlayacaktık. Aslında çocuklar böyle yemeklere gitmezdi ama birlikte geçirdiğimiz o son günlerde dedemle anneannem benden ayrılmak istememişti. Hayatımda ilk kez bir büyükelçi göreceğim için çok heyecanlıydım. Güzel olmak, en azından onlara güzel görünmek istiyordum. Sen her haline güzelsin zaten diyen gün annem saçlarımı örüp başımın üzerinde toplamıştı. Roma'dan aldığımız yakası ve kol ağızları bordo biyeli, gümüş düğmeli, lacivert elbiseyi giymiş, koluma da Cenevre'ye ilk geldiğim gün dedemin armağan ettiği saati takmıştım. Günannem de o gün çok güzel olmuştu, şimdi hatırladım. Limon küfü rengindeki o eşarp. Evet, o gece günannemin başında o eşarp vardı. Tabii ya, hepsini hatırlarım. Üzerinde taze ceviz yeşili yazlık bir tayyör, içinde kemik rengi bluzu, başında da o limon küfü renginde limon kokulu eşarbı. Önce gidip büyükelçi ile eşini otelinden aldık, sonra da iki araba arka arkaya restoranın önüne geldik. Ben ortadaydım. Dedem sağ taraftan indi arabadan, günannem de soldan. İtalyan şoför günannemin inişine yardım ediyordu. Dedem bulunduğu yerden hadi kızım deyince yüzümü ona dönmüştüm. Tam o sırada hiç durmadan arka arkaya öyle büyük bir gürültüydü ki anlatamam. Metalin metalde çıkardığı ses, sonra kırılan camlar, çığlıklar. Gün annemi hiç görmedim ama dedem orada karşımdaydı. Gülümseyerek bana bakıyordu. Sonra bakışını aldı benden. Boşluğa takıldı. Eli göğsünün üzerinde yavaş yavaş yere yıkıldı. Az önce yüzünde bana hadi kızım derken beliren gülümseme dizlerinin üzerinde yere yıkıldığı anda gözlerinden silindi de sadece dudağının kıyısında kaldı. Başı ayaklarımın dibinde, arabanın içindeydi. Kesik, kopuk bir baş gibiydi. Gülizar diye iniltili bir ses çıktı dudaklarının arasından, sustu sonra. Oturduğum yerde durmuş ona bakarken, dedemin ölü başına bakarken, bilmem, bayılmışım galiba. Gün annem de ölmüş. Büyükelçi, eşi, İtalyan şoför hepsi ölmüş. Bir mi, iki mi, üç mü? Kaç gün bilmiyorum. Çok kalabalıktı. Dedemlerin evindeydim, bekliyordum. Yataktan çıkmadan, uyumadan, uyanmadan. Bildik bilmedik bir sürü insan gelip gitti başıma. Hiçbiriyle tek kelime konuşmadan bekliyordum. Konuşmaya kalksaydım, imkanı yok sesim çıkmayacaktı, biliyordum bunu. Bir gün Emin dayıyla Gül annemi gördüm karşımda. Yine konuşamadım. Orada kaç gün kaldık bilmiyorum. Sonunda beni alıp İstanbul'a döndüler. Beni, dedemi ve Gün annemi. Dedem sağlığındayken karısı ve kendisi için Karacaahmet'te mezar yerini ayırtmış zaten. Ama Gökannem onlar hayattayken yapamadığını yaptı ve nihayet kızını Enver Paşa'nın elinden kurtardı. Gün annem prensesle Gül Nihal'in yanına gömüldü. Gül Nihal ismi Gül, şimdi de Gülizar. Gül annem mezarlığın adını o zaman koymuştu. Gül mezarlığı. Ben Gül anneme bir kez olsun sadece anne dememiştim henüz.